Ayrım 15.
Evet, doğru hatırlıyorsunuz Arif Bey. Peki öğretmen olarak bu buluşmamızdan çıkardığınız ve kendi hayatınıza uygulayabileceğiniz sonuçlar var mı? Çok önemli sonuçlar var. Her şeyden önce öğretmenlik yaparken sorumluluk duygusu içinde öğretmenlik yapmam gerektiğinin tümüyle farkına vardım. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Peki sorumluluk içinde öğretmenlik yapanla sorumluluk almadan öğretmenlik yapan arasında nasıl bir fark olur sizce? Sorumluluk içinde öğretmenlik yapan kimse hesap vermeye hazırdır. Kendi bilincinin, kendi gücünün, kendi eyleminin sınırları içinde olaya sahip çıkar. Burada kişinin kendi yaşamına sahip çıkması önemli. Sorumluluk almayan kişi konu ne olursa olsun konuyu kendi bilincinin, kendi gücünün, kendi eyleminin sınırları dışında algılar. Tabii bu iki öğretmeni karşılaştırırken her ikisinin de bilinçli olarak öğretmenliği seçtiğini ve bu seçimi yaparken özgür olduklarını düşünüyorum. Evet, bilincinde olmak ve özgürce seçmek. Bunları söylemeniz iyi oldu. Sorumluluk konusunu tartışırken dört konunun birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu fark etmiştim. Hangi konular? Seçim yapabilme, özgürlük, sorumluluk ve kişisel bütünlük. Bu dört alan birbiriyle sıkı sıkıya ilişkili. Öğretmen olarak seçim yapma işinin ne kadar önemli olduğunu kavradım ve daha önce söylediğim gibi artık kesinlikle seçimimi yapmış bulunuyorum. Öğretmen olma konusundaki seçimden mi söz ediyorsunuz? Evet, öğretmen olmak artık benim seçimim. Bunu içimde hissediyorum. Bu konuda özgürce karar verdim ve bu kararımdan da %100 sorumluluk alıyorum. Uygulamaya geçince tüm gücüm bu kararımdan gelecek. Tebrikler Arif Bey, sizinle gurur duyuyorum. Sağ olun hocam. Bana ne kadar yardımınız oldu bilemezsiniz. Sorumlulukla ilgili konuştuğumuz günden beri hayatımdan şikayet de kalktı. Şikayet etmenin sorumsuzluğun sonucu olduğunu bilmiyordum. Ama şimdi açık seçik görebiliyorum. Şikayet etmek istiyorum, tam ağzımı açacağım zaman kendi tabancamın menzili içinde sorumluluklarımı yerine getirip getirmediğime bakıyorum. Tahmin edeceğiniz gibi enerji ve zamanımı şikayete değil, yapabileceğim şeye yönlendiriyorum. Daha önce evet ve hayırlardan bahsetmiştik. Kişinin evet ve hayırlarından sorumluluk alması da... Bitirmeme fırsat vermeden Arif Bey konuşmaya başladı. Sözünüzü kesiyorum Doğan Bey ama evet ve hayırlarında temelinde sınırlar bilinci var. Sorumluluk ve sınırlar bilincini birbiriyle ilişkili görüyorum. Sınırlarımın içine ne girecek, kendimi nelerden sorumlu hissedeceğim konusunu da düşündüğümde niyet kavramı karşıma çıkıyor. Konuştuğumuz kavramların birbiriyle nasıl ilişkili olduğu konusunda bayağı düşünmüşsünüz. Düşündüm. Sizinle ilk karşılaştığım günden farklı bir noktadayım. Her buluşmada ele aldığımız konunun içeriği de buna yardımcı oldu. Konular birbiri üzerine inşa edildi. Arayış kavramını anlamadan uyanış kavramını anlamak kolay olmazdı. Uyanışın yaşamımda yerini bilmeden niyet kavramının önemini algılayamazdım. Ben de öyle düşünmüştüm. Bu konu dizisinin sana yardımcı olduğunu bilmek hoşuma gitti. Sorumlulukla ilgili olarak yaptığımız buluşmada beni etkileyen yeni kavramlardan biri de mutluluğun kişinin içinde bulunduğu durumdan çok tavır alışına bağlı olduğunu farkına varmamdı. Peki bu farkına varış sizi nasıl etkiledi? Tavır alışımdan şimdi daha haberdarım. Kendimi durgun, çökkün, mutsuz hissettiğim zaman beni mutsuz eden bir olay değil bu olayı algılayışım olduğunu bilincine hemen varıyorum. Şu ileride iki çocuğu ile konuşan baba ne kadar güler yüzlü, çocuklar ne kadar hallerinden memnunlar, şimdi bu mutluluğu kim yaratıyor? Bu adam istese şimdi şu anda bu çocuklarla ilgili olumsuz şeyler görebilir, düşünebilir. Hem kendini hem çocuklarını mutsuz edebilir. Mutluluğun temelinde bizim olaylara anlam vermemiz yatıyor. Bunu görmek hayatıma bir zenginlik getirdi. Arif Bey'in konu ettiği baba ve çocukları ben de gözlemeye başladım. İçim sıcacık duygularla doldu. Bir yerde bir sızı depreşti. Çocuklarım 4 yıl babasız kalmıştı. Herhalde bu sızı az veya çok bir yerde kendini duyuracaktı. Çocuklarımın yanına giderek onlara babalık yapma kararımı bir savaşçı tutumu olarak gördüm ve davranışım nedeniyle kendimi kutladım. Bir süre sustuk. Ölüm bilinci. Daha sonra Arif Bey'e bir soru sordum. Sorumluluğu ele aldığımız buluşmadan bir sonraki buluşmamızda hangi konuyu ele aldığımızı hatırlıyor musunuz Arif Bey? Hatırlamaz olur muyum? Çok etkilenmiştim. Ölüm bilincini ele almıştık. Peki o konuda konuştuklarımız üzerinde neler düşündünüz? Nelerin farkına vardınız? İçimde bulunduğum şu anın tekliği belirginleşti. Şu anın bir daha hiç tekrar etmeyeceğinin gerçekten farkına vardım. Her anım önem kazandı. Şimdi ve şu anı yaşadığımı farkına varmaya başladım. Ve farkına vardığım bir şey de eğer şimdi ve şu anı yaşamaz isem hatıralarımın silik olacağını, yaşamımın fakir olacağını anlamaya başladım. Konuşmamızda beni en çok etkileyen fikirlerden biri de sıradan insanın sonsuz yaşamı zemin kabul ederek günlük yaşamını anlamsızlaştırırken savaşçının her an ölüm bilincini zemin alarak yaşamını anlamlandırmasıydı. Arif Bey, sizin o buluşmamızda hatırımda kalan şeylerden biri de biliyor musunuz Doğan Bey, beni en çok düşündüren verilen kararların bilinçli verilmesi ve o kararlardan pişmanlık duymadan tüm gücünle eyleme geçme. Ben kendi eksikliğimi en çok burada görüyorum demenizdi. Bu sözüm neden hatırınızda kaldı hocam? Bu gözlemi kendi hayatınızla ilgili olarak yapıyorsunuz. Bu gözlemi yapabilmek bilinçli açıklık ister, cesaret ister ve bana söylemek için de güven ister. O nedenle beni etkilemişti. O toplantımızda, daha doğrusu buluşmamızda şiirlerin ne kadar güçlü olduğunu da kavradım. Özellikle ölümün getirdiği ayrılık bir sonsuzluk fikriyle geliyor ve insanı yasa boğuyor. Hüznün temelinde bu ayrılık duygusu var sanki. Peki bir öğretmen olarak sınıfta şiirlerden yararlanmayı düşündünüz mü? Hayır, hiç aklıma gelmedi ama şimdi siz söyleyince farkına vardım. Şiirler öğrenme ortamı yaratmada güçlü bir katalizör olabilir. İyi ki söylediniz Doğan Bey, bunun üzerinde ciddi olarak düşüneceğim. Yürümeye karar verdik, karşımızda adalar gözüküyordu. Televizyon ve radyo antenleri birbiri peşine dikilmişlerdi. Çevrede çiftler, çocuklu aileler, arkadaş grupları bizim gibi yürüyüş yapıyorlardı. Lokantada çalan klasik Türk müziği ağaçlara asılan hoparlörlerle tüm parktan dinlenebiliyordu. Arif Bey, ölüm bilincini konu ettikten sonra ne üzerine konuşmuştuk? Değişim. Sıradan insanın savaşçı haline gelmesi nasıl olur, onun üzerine konuşmuştuk. Evet, temel konumuz o idi ama genel olarak insan yaşamında değişim nasıl yer alır, o çerçeve içinde savaşçı olmayı irdeledik. Peki neler dikkatinizi çekti, neler aklınızda kaldı? Doğan Bey, itiraf edeyim, en zor takip edebildiğim konulardan biri bu oldu. Filozofların değişimin temelinde ne olduğuna ilişkin düşünceleri beni çok ilgilendirdi. Özellikle binlerce yıl önce bu kadar ayrıntılı ve kapsamlı düşünebilen insanların olması beni bazen hayrete düşürdü. Evet, felsefe tarihi, daha doğrusu düşünceler tarihi okumanın zevkli olacağını düşünüyorum. Hegel'in yabancılaşma kavramını çok ilginç buluyorum. Kişinin kendi yaşamına, yaptığı işe, içinde yaşadığı aileye, şirkete, topluma yabancılaşması üzerinde beni düşünmeye yönlendirdi. Hatırlıyor musunuz yabancılaşmadan neyi kastediyordu Hegel? Hegel, kişi kendinin bütünlüğünü gördüğü zaman gerçekten özgür olacaktır diyor. Bu bütünlük içinde yer almada insanlar ıstırap çekecekler ve yabancılaşma duygusu yaşayacaklardır der. Bütünün içinde nerede yer aldığını bilen insan yabancılaşma duygusu çekmez. Peki bunu niçin önemli buluyorsunuz Arif Bey? Bu fikir bana sizin biz bilinci fikrini düşündürüyor. Öğretmen olarak bütünün bilincinden koptuğum zaman mesleğimin, çabalarımın bir anlamı kalmıyor. O zaman öğrencilerime, mesleğime, topluma yabancılaşmış oluyorum. O nedenle bu fikre önem veriyorum. Önem verdiğiniz fikirler oldu mu? Sizin tüm değişimlerin temelinde bilinç yatar. Bilinçte meydana gelen değişimler insanın yaşamında meydana gelen diğer tüm değişimlerin anasıdır. Görüşünüz bana öğretmen olarak yol gösterici geldi. Nasıl? Öğretmen olarak enerji ve zamanımı bilincin gelişmesine vermem gerektiğini görüyorum. Bu önemli bir gözlem Arif Bey, sizi kutlarım. Bu konuyla ilgili buluşmamızda beni etkileyen bir diğer kavram fenomenolojik yaklaşım, varoluşçuluk oldu. Bir öğretmen olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öğrencilerimin algılamaları onların gerçeğini oluşturuyor. Sürekli bunu hatırımda tutmam gerektiğini anladım. Onların algılamasının dışında onlar için bir başka gerçek yok. Bunu unutmadan öğrencilerimle iletişim kurarsam onların gözüyle olayları görmeye önem veririm. Bunun farkında olmak bir öğretmenin yaşamında ne kadar önemli? Bunun farkında olmadan iyi öğretmen olunamaz kanısındayım. Hemfikirim. Değişim sadece seçenekleri bilmeyi değil, ölümlü bir dünya içinde şimdi ve burada yaşadığımızı bilmeyi de gerektiriyor dediğimi hatırlıyorum. Bu benim için bir keşifti. Hayatımda hiçbir zaman ölüm bilincinin değişim isteği yarattığını düşünmemiştim. Yani sizinle o gün konuşuncaya kadar. Kafamda değişim ve ölüm birbirine ne kadar ters iki olguydu. Şimdi ise birbirlerini tamamlıyorlar. Bayağı önemli fikirler keşfetmişsiniz Arif Bey. Evet, ettim hocam. Ve yine o konuşmamızda bizim eski dergahlarda, dergaha katılmak isteyen kişileri kapılarda neden günlerce bekletirler onu anladım. Yani değişim konusunu konuşmak felsefi yönden beni zenginleştirdi. Örneğin her melankoli nöbetinin altında kendini önemseme yatar düşüncesini ilk kez orada duydum. Parkı turlamıştık. Oturup bir kahve içmeye karar verdik. Garsona kahveleri söyledikten sonra konuşmaya devam ettik. İlerideki masada kırmızı entareli bir genç kız dikkatimi çekti. Entareli kadın görmeyi özlemişim, onun farkına vardım. Kızın sağ elinde yüzük vardı, bu nişan yüzüğü olmalıydı. Ama nişanlısı orada değildi. Ayrılık, hasret duyguları var mı diye yüzüne baktım. Sakin bir halde diğerlerinin söylediklerini dinliyordu. Arif Bey, değişim buluşmasından sonra neyi konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyorum. Siz üniversite öğrencisiyken Bolu'da gördüğünüz bir yaralı köpek sizi nasıl etkilemiş, onu konuşmuştuk. Ve Arif Bey gülümsedi, ben de gülerek, peki yaralı köpeği konuştuğumuz bu buluşmadan sizde kalanlar ne diye sordum. Hocam, anlıyorsunuz aslında, şaka yapıyorum ama sizin bu köpekle ilgili anlattıklarınız beni etkiledi. Siz neyi konuştuk hatırlıyor musunuz deyince bunu söylemek istedim. Etrafıma bakındım, köpek getiren var mı diye. Köpeği olan birine rastlamadım. Arif Bey'in ne demek istediğini anlamıştım. O şimdi şaka yapıyordu ama seminerlerimde bu tür durumlar başıma ara sıra geliyordu. Bitmemiş işleri konuşurken anlattığım bir köpek hikayesi hatırlarında kalan tek şey oluyordu genellikle. Bitmemiş işler. Arif Bey konuşmasına devam etti. Bitmemiş işleri konuşmuştuk ve bu konuşmadan sonra hayatımda ne kadar bitmemiş iş olduğunu farkına varmıştım. Peki öğretmen olarak... Öğretmen olarak şunu farkına vardım. Bitmemiş işleri çok olan bir insan savaşçı olamaz. Bitmemiş işlerim çoksa ben savaşçı öğretmen olamam. Peki ne olursunuz? Hamal olurum. Efendim? Evet, hamal olurum. Bitmemiş işler bizim yaşamımızın çöplüğü. Ne var ki bu çöplüğü sürekli aklımızda veya gönlümüzde taşıyoruz. Arif Bey kısa bir süre sustuktan sonra konuşmasına devam etti. Ne kadar çöp taşıdığımı, tanıdığım insanların ne kadar çöp taşıdığını farkına varmak benim için bayağı zor oldu. O toplantımızda siz biyolojik ve psikolojik ana babalık olmak üzere iki tür ana babalıktan söz etmiştiniz. Ben de o kavramı iyi hatırlıyorum. Öğretmen olarak belki her çocuğa değil ama bazı çocuklara farkına varmadan psikolojik ana babalık yapma durumu oluşabilir. Birçok öğretmen farkında olmadan öğrencilerin çoğunun ana babası, bundan hiç kuşkum yok Doğan Bey. Katılıyorum Arif Bey. Ve acı olan Doğan Bey, farkına varmadan öğrencilere ana babalık yapıyoruz ve onları kendi ana babalarının başlattığı bonsai ağacı yapma sürecini devam ettiriyoruz. Yani özel bir ilgiyle potansiyelleri gelişmesin diye buduyoruz. Siz de belirtmiştiniz. Hem ana baba hem öğretmen bu budamayı çocuğun iyiliği için yaptığını düşünüyor. Çok acı geliyor bu durum bana. Demek ki öğretmen olarak size ihtiyacımız olduğunu görüyorsunuz Arif Bey. Benim gibi içi yanan binlerce öğretmen olduğuna da inanıyorum. Önemli olan bir araya gelip bu kavramları paylaşmak ve bir strateji geliştirerek güçlü bir şekilde uygulamaya koymak. Evet, sorun kısa vadeli bir çözümle ortadan kalkacak bir sorun değil. Dediğiniz gibi savaşçı tutumu içinde uzun soluklu bir çözüm istiyor. Uzun soluklu çözümleri getirmek isteyenlerin sırtında taşıdıkları çöplükler varsa enerjilerini çözüme değil sırtlarındaki yüke verirler. Arif Bey, Hasan adında bir abim var. Oldukça şaklaban biri. Silifke'de bir bakkal dükkanı işletiyor. Şimdi anlatacağım ben 10-11 yaşlarında bir çocukken gözlediğim bir olay. Silifke'de o zamanlarda Musa adında değişik işler yapan fakir biri vardı. Musa Silifke'ye Gülnar kasabasından gelip karısı ve iki küçük çocuğuyla Silifke'ye yerleşmişti. Musa kuyu kazar, hamallık yapar, ot toplar, kendisinden istenen iş neyse onu yapardı. Saf bir insandı. Onun için insanlar onu sık sık kandırırlar ve o söylenenlere inanarak konuştuğu ya da bir şeyler yaptığı zaman gülerlerdi. Babam onun evliya olduğuna inanmıştı. Bizim kuyuyu kazarken kuyunun üst kısmında bulunan büyük blok taşlardan birisi kuyunun içine düşmüş. Musa hiç yara bere almadan bu durumu atlatmış, hatta tüm saflığı ile işine devam etmişti. Babam, Allah'ın sevgili kulu bu Musa, Allah onu koruyor derdi ve bizlere, çocuklar Musa'nın gönlünü hoş tutun, onun mevkisi yüksek diye tembihte bulunurdu. Musa bir gün kendisine taşıması için verilmiş oldukça ağır bir çuval dolusu yük taşırken, Hasan abimin, bundan sonra abi diyeceğim, dükkanın önünden geçiyordu. Hasan abi Musa'ya seslendi. Musa, Musa, Musa kimin seslendiğini görmek üzere zorla kafasını yukarıya kaldırdı ve Hasan abimi gördü. Buyur Hasan ağa, gel hele sana bir diyeceğim var. Olur Hasan ağa, yükü yıkıp geleyim. Gel canım, o kadar hatırımız yok mu? Hasan ağa başım üstünesin, buyur diyerek dükkanın önüne geldi. Gel sana bir çay söyleyeyim de beraber bir çay içelim, sohbet edelim, seninle uzun zaman konuşamadık. Allah razı olsun Hasan ağa, yükü yıkayım geleyim. Canım şimdinin suyu mu çıktı? Haydi şimdi çay içelim, biraz laflayalım. Ben bunu anlatırken Arif Bey hem gülüyor hem de Musa'ya olan sempatisini yüz ifadesiyle belli ediyordu. Ben ise o çocukluk anını ve içimin nasıl burkulduğunu hatırlıyordum. İnsanlar ne kadar insafsız olabiliyor ve bundan da zevk alabiliyorlar. Peki neden anlattın Musa'nın öyküsünü Arif öğretmenim? Sırtında yükü ağır olan ömür boyu bu yükü taşır ve bunu taşırken de yaptığı işlere zaman ve enerjisini gerektiği kadar veremez. Evet, tam 12'den vurdunuz. Bitmemiş işlerin yaşamımızdaki en büyük olumsuz etkisi bu. İnsanın zaman ve enerjisini sömürür. Bir havuzdaki delik gibi sürekli zaman ve enerjiyi tüketir. Doğan Bey, bu buluşmamızda siz varoluş boyutlarından söz ettiniz ve her bir varoluşu bir gereksinim olarak tanımladınız. Şimdi aklıma şu geliyor. Ana baba ve öğretmenler insan yavrularını bonsai ağacı gibi bodur bırakmak için budarken aslında yaptıkları varoluş boyutlarını çocuğa yaşatmamak. Sen yoksun, sende bir bozukluk var, sevilmeye layık değilsin, değersizsin ve sen güçsüzsün gibi. Öyle değil mi hocam? Evet, haklısınız. İnsanın potansiyeli bu varoluş boyutlarını yaşadığı zaman gelişir, yaşamadığı zaman gelişmez. Dediğinize tamamıyla katılıyorum Arif Bey. Varoluş gereksinmeleri karşılanmadığı zaman bu yavrular bitmemiş işler oluşturarak onları biriktirmeye başlamıyorlar mı? Güzel bir noktayı yakaladınız Arif Bey. Evet, varoluş boyutlarını yaşamayan kişi bitmemiş işler oluşturmaya başlar ve varoluş boyutlarını yaşayamadığı her an bitmemiş işler çöplüğüne yenileri eklenmeye başlar. Bitmemiş işleri konuşurken sizin babanızla ilgili olarak anlattıklarınız da beni etkilemişti. Bu konu üzerinde düşündüğüm zaman şunu görüyorum. Empati, yani diğer kişinin gözüyle olayları görebilmek, o kişiyi anlamanın temelinde yatıyor. Karşıdaki kişiyi anlamak ise onu affetmenin ilk adımlarından biri oluyor. Tabii biliyorsunuz ben babamı affetmedim. Affedilecek bir şey olmadığını anladım. Evet, onu biliyorum ama affedilecek bir şey olsaydı empati bu affetme sürecinin ilk adımı olurdu. Doğru, o anlamda size katılıyorum. Karşıda görünen köprünün Boğaz Köprüsü mü yoksa Fatih Köprüsü mü olduğunu ilk başta anlayamamıştım. Arif Bey, birinci köprü hocam dedi. O dedikten sonra Orta Köyü de gördüm. Yıldız Parkı, Beşiktaş yerlerini aldılar. Çırağan Sarayı'nı, Konrad Oteli'ni açık seçik görebildim. Daha önceleri bu tür yerlere kendi başıma hiç gelmemiştim. Arif Bey'le buluşma bahanesiyle birçok yerlere gittim ve İstanbul'un ayrı bir yönünü keşfetmeye başladım. İçimden artık kendi başıma değişik yerlere gitmeliyim diye düşündüm. Taksim, Hilton Oteli, Kabataş, Fındıklı ve üstünde Cihangir semtlerini görebiliyordum. Kendi oturduğum evin yerini tahmin etmeye çalıştım. Sanırım bayağı yaklaştım ama oturduğum binayı tanıyamadım. Bir süre manzaraya baktıktan sonra Arif Bey'e bir soru sorarak konuşmaya başladım. Savaşçının özellikleri. Son buluşmamızda Don Juan'ın savaşçının özellikleri olarak söylediklerini konu edinmiştik. Bir öğretmen olarak bu özelliklerin sizin için anlamı üzerinde düşündünüz mü? Bu özellikleri konuşurken zaten öğretmen olarak bu özellikler bana nasıl uygulanır konusunda konuşmuştuk ve halimin perişan olduğunu görmüştüm. İkimiz de güldük. Yine de gözden geçirmekte fayda olduğuna inanıyorum Arif Bey. Tamam hocam, gözden geçirelim. Savaşçının ilk özelliği karar vermeden önce karar ortamına getirdiği bilinçten tam sorumluluk almasıydı. Öğretmen olmaya karar verirken böyle bir sorumluluk bilinci taşımıyordum. Çünkü bilmiyordum. Yani sizinle buluşmalarımızda konuştuğumuz hiçbir farkındalığı bilmiyordum. Bu doğal. Şimdi yetiştiğimiz toplumda sizin o günkü yaşınızda kaç kişi bu farkındalıklara aşina? Hemen hemen yok denecek kadar az. Beni en etkileyen farkındalıkların biri de bu kararın seçim olması ve seçimi de kişinin gönlünü yapması. Bu benim için yeniydi. Bunu öğrendiğinden dolayı mutluyum. Bundan önce kararın sadece bir zihin işi olduğunu düşünüyordunuz değil mi? Evet, öyle düşünüyordum. Halbuki kararın gücü bizim gönlümüzün seçimi olmasından geliyor. Evet, motivasyonun kaynağı gönüldür. Orada bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji vardır. Devam edeyim mi hocam? Evet evet, devam edin Arif Bey. Savaşçı verdiği kararlardan pişmanlık duymaz dedik ama ben öğretmen olmak için verdiğim karardan pişmanlık duydum. Arif Bey bir süre gülümseyerek sustu, yüzüme baktı ve iyi ki pişmanlık duymuşum ve bu duygunun etkisinde arayışa geçmişim. Böylelikle sizinle tanışmak, konuşmak imkanına kavuştum dedi. Ne derler? Her şeyde bir hayır vardır. İkimiz de güldük. Savaşçının bir başka özelliği sabırla beklemesi, beklediğini bilmesi ve ne için beklediğini bilmesiydi. Kararlarımdan pişmanlık duyan biri olarak sabırla beklemiyordum. Ne beklediğimi bilmiyordum. Tabii böyle olunca ne için beklediğimi de bilmiyordum. Peki şimdi bekliyor musunuz ve ne için beklediğinizi biliyor musun? Evet, şimdi başka. Bir an önce okulun açılmasını bekliyorum. Savaşçı bir öğretmen yolculuğuna bir an önce başlamak istiyorum. Bu söyleyiş tarzında sanki biraz sabırsızlık var. Öyle galiba. Bunun farkında olmam gerekir. Aslında söylemek istediğim, savaşçı yolunda olduğumun bilincindeyim ve bu bilinç içinde bekleyişim var. Ölüm bilinciyle ilgili olarak... Ölüm bilinciyle ilgili sizin bana söyledikleriniz, Don Juan'ın Carlos'a söyledikleri beni çok etkiledi. Ölümümün bilinci şimdi benim sürekli bir yoldaşım. Her şeyi o zeminden bakıyorum. Şimdi ve şu anı daha bilinçli yaşamaya başladım. Tabii bu ölümlü dünyada her şey boş tavrı içinde bir algılama değil söylediğim. Şu an çok kıymetli, bir daha olmayacak. Bu anı tekliğinin bilinci içinde bilincini söylüyorum. Anladım Arif Bey. O zaman yaşama algılayışınız temelden etkilenmiş demektir. Evet, çok etkilendi. Ölümümün bilincindeyim ama ölüm bilincine kendimi bırakmış değilim. Yaşam coşkusuyla doluyum. Savaşçının stratejik bir tavır içinde yaşaması özelliğiyle ilgili ne diyeceksiniz? Henüz onu tam uyguladığımı söyleyemem. Ama eskiye nazaran ağzından çıkan her lafın, yaptığım her hareketin daha çok farkındayım. Hem kısa vadeli hem uzun vadeli olarak düşüncelerime, duygularıma, sözlerime ve eylemlerime getirdiğim bilincin daha bir farkındayım. Bu önemli bir gelişme Arif Bey. Evet, şimdi yaşam benim yaşamım olmaya başladı. Bu da müthiş zevkli bir duygu. Kutlarım Arif Bey. Başka neler söylemek istiyorsunuz savaşçının özellikleriyle ilgili olarak? Hocam, elimdeki listeye bakarak konuşuyorum. O listede 8. özellik olarak savaşçı hiçbir şeyin müptelası olmaz yazıyor. Ben şu an hala birçok şeyin müptelasıyım. Onun farkındayım. Bu öfke oluyor, kola oluyor, duruma göre değişiyor. Ama şimdi bunların farkındayım. Ve zamanla yavaş yavaş bunların hakkından geleceğimi biliyorum. Arif Bey durdu. Elindeki listeyi önüne koydu, gözden geçirmeye başladı. İçinden okuyor, hafifçe dudakları kıpırdıyor ve başını belli belirsiz, evet hatırladım anlamında sallıyordu. Daha sonra konuşmaya başladı. Doğan Bey, bu özelliklerin hepsini kazanmış değilim ama bu özellikleri kazandığım zaman güçlü bir öğretmen olacağımı biliyorum. 9. özellik, savaşçı her şeye saygıyla yaklaşır. 10. özellik, savaşçı vuruş menzili içinde eylemini yapar, sürekli bilincimde tutmak istediğim yönler. Ama şu anda tamamıyla uyguladığımı söyleyemem. Önemli olan bunların bilincinde olmanız. Bilincinde olmanızı iki yönde belirtmek istiyorum. Bir, bu özelliklerin var olduğunu bilmeniz. İki, bu özellikleri kendi yaşamınızda uyguladığınız zaman daha güçlü bir öğretmen olacağınızın farkında olmanız. Bu iki yönde anladığım kadarıyla şu an sizin bilincinizde yer almış durumda. Listede yer alan son üç özelliği ifade ederek bugünkü buluşmamızı noktalamak istiyorum. Ben okuyayım mı onları hocam? Evet, lütfen. 15. özellik, savaşçı her şeyi üstesinden gelinmesi gereken bir öğrenme fırsatı olarak görür. Peki Arif Bey, öğretmen olarak size bu ne anlam ifade ediyor? Trabzonlu vatandaş anlayışı içinde öğretmenlik yapmam gerektiğini düşünüyorum. Bravo. Peki listeden okumaya devam edin. 16. özellik, savaşçı sağlığına özen gösterir. Bizim kültürün deyişiyle her şeyin başı sağlıktır sözü içinde bedensel ve ruhsal sağlığına önem vermek ve sağlık konusuna, yani yeme, içme, dinlenme, temizlik konusuna yüksek bir bilinç getirmek benim gibi bir öğretmenin yaşamının bir parçası olmalıdır. Çok çok güzel. Listedeki son özellik, listedeki 17. özellik, savaşçı yaşamına katkıda bulunan her şeye ve herkese şükran duygusu besler. Bu özellik üzerinde konuşmadan önce öğrencilerime dönük bir teşekkür duygum yoktu. Şimdi ise var. Öğrencilerimin her birine şükran duygusu içindeyim. Onların var olmaları benim var olmamın nedeni oluyor. Arif Bey konuşmasını bitirdi, göz göze geldik. Ayrılma zamanı gelmişti. Arif Bey, bugün pazar değil mi? Önümüzdeki toplantıyı bir hafta sonra cumartesi günü yapalım mı? Tamam hocam, nerede buluşalım? İlk buluştuğumuz yerde. Kabataş'taki deniz otobüs iskelesinin yanındaki kahvehane değil mi? Evet, öğleden sonra saat 3'te buluşalım. Hocam, Çınarcık'taki bir arkadaşıma gidiyorum. Çınarcık'tan doğrudan Kabataş'a gelirim. Benim ablamlar da yazları Çınarcık'a giderler. Ne zaman gidiyorsun? Yarın gidiyorum. Orada bir hafta kadar kalacağım. Umarım hoşça vakit geçirirsin Arif Bey. Demek bir hafta kadar kalacaksın arkadaşında. Uzaktan akraba oluruz. Çocukluğumuz beraber geçti. Yalova'da işi var ama Çınarcık'ta oturuyor. Daha sonra Üsküdar'a kadar Arif Bey ile beraber geldik. Ayrılmadan önce Arif Bey'e ev ve cep telefonumun kendisine olup olmadığını sordum. Ben de yalnız ev telefonunuz var dedi. Cep telefon numaramı da verdim. Uzak yerden geleceği için aksaklık çıkarsa bana ulaşmasını istedim. Üsküdar'da el sıkıştık ve ayrıldık. Bölüm 12. Devam edelim. Pazartesi akşamını salıya bağlayan gece büyük deprem oldu. Ertesi sabah ilk şoktan kurtulup Yalova ve Çınarcık'tan haberler gelmeye başladıkça yazlıkta bulunan ablamlar için kaygılanmaya başladım. Daha sonra Arif Bey aklıma geldi. Onun da deprem sırasında Çınarcık'ta olduğunu bilmek kaygımı daha da arttırdı. Arif Bey'i aramam olanaksızdı çünkü gideceği yerin telefonu veya adresi bende yoktu. Bütün girişimlerime rağmen ablamlara telefonla ulaşma çabam sonuçsuz kaldı. 3 gün sonra ablamları rahatsızlanan kayınpederini ziyaret için Çınarcık'tan ayrıldıklarından deprem sırasında Çınarcık'ta olmadıklarını öğrendim. Fakat Arif Bey'den haber alamamak beni rahatsız ediyordu. Nihayet cuma akşamı Arif Bey bana cep telefonundan ulaştı. Onun sesini duymaktan mutlu olmuştum. Bulunduğu bölgede büyük hasar olduğunu fakat arkadaşının ailesinin ve kendisinin sağlık durumlarının iyi olduğunu, son 3 gündür yoğun olarak yıkıntılar arasında çalıştığını ve durumun çok berbat olduğunu söyledi. Telefon ederek kaygımı giderdiği için kendisine teşekkür ettim. Ablamla ilgili kaygılarımı ve onların orada bulunmadığını öğrendiğimi anlattım. İnsanlar tam bir ana baba günü yaşıyor. Her kafadan bir ses çıkıyor, bir suçlama furyası, tam bir organizasyon bozukluğu ve büyük bir acı yaşanıyor. Evet, çok acı var hocam. İnsan ne yapacağını şaşırıyor. Herkes iyi niyetle bir şeyler yapmak istiyor ama neyi, nasıl, kimin için, ne zaman yapacağını bilemiyor. Ben de aynen o durumdayım Doğan Bey. Bir şeyler yapmak istiyorum ama neyi, nasıl yapacağımı bilememekten şaşırmış durumdayım. Şu an sizin gibi düşünen birçok insan var Arif Bey. Büyük bir insan potansiyeli, organizasyon, planlama ve bu alanda liderlik yokluğundan atıl vaziyette. Harekete geçemiyor. Bir şey yapamamanın acısı başka türlü insana koyuyor. Evet, kendinizi bir başka türlü aciz hissediyorsunuz. İnsan bilinçli eyleme geçse, mücadele etse bu ezikliği duymaz. Size bir önerim var. Öneriniz ne hocam? Sizinle bir başka dizi buluşma daha yapalım. Bu buluşma dizisinde toplumsal sorunları, gözlemleri, tartışmaları, konuları ele alalım. Ben çok memnun olurum Doğan Bey. İyi. Şimdi sen orada yapabileceğin yardımları yap. Daha sonra biraz dinlen. Bir ay sonra telefonlaşalım ve buluşmalarımıza başlayalım. Tamam hocam. Telefon ettiğin için yeniden teşekkür ederim Arif Bey. Önemli günler yaşıyoruz. Gözlemlemelerinizi ve düşüncelerinizi yazın. Daha sonra onlar üzerinde konuşuruz. Haydi Allah kolaylık versin. Yeniden buluşmak umuduyla telefonu kapattık. Kavramlar sözlüğü. Ait olma. Bireyin doğuştan getirdiği bir gereksinim. Bu gereksinim bireyin kendisi için önemli gördüğü kişiler tarafından tanınmayı, kabul edilmeyi, sevilmeyi, özlenmeyi, değerli bulunup güvenilmeyi istemesi biçiminde yaşama yansır. Bu gereksinimin simetri birey olmalıdır. Bakınız birey olma. Alçak gönüllülük. Bu kitapta alçak gönüllülük, savaşçının alçak gönüllülüğü olarak tanımlanmıştır. Savaşçının alçak gönüllülüğü kendini evrendeki her şeyle eşdeğer görmesinden kaynaklanır. Bir böcek, kuş, çiçek veya mevki sahibi bir diğer insandan ne yüksek ne de alçaktır. Her şey bir diğer şeyle eşdeğerdedir. Anlayışı savaşçının alçak gönüllülüğünün temelini oluşturur. Anlam arayışı. Kişinin algılamasında kendi varoluşu ile içinde bulunduğu bağlam arasında anlamlı bir ilişki arayışı. Anlamsızlık. Kişinin varoluşu ile içinde bulunduğu bağlam arasında anlamlı bir ilişki bulamadığı zaman ortaya çıkan yaşantı. Birey olma. Kişinin doğuştan getirdiği bir gereksinim. Bu gereksinim bireyin kendisinin kendi gözünde var olmasını içerir. Ben varım, ben doğalım, ben sevilmeye layığım, ben değerliyim, ben güvenilirim duygusuna ulaşmayı istemesi biçimde yaşama yansır. Bitmemiş işler. Bir insana beslenen hınç, kin, öfke ve diğer olumsuz yargılamaların ifade edilmeden birikmesi ve söz konusu kişiyi sürekli olumsuz duygular içinde tutması. Bitmemiş işleri bitirmek. Daha önce ifade edilmedikleri için biriken hınç, kin, öfke ve diğer olumsuz yargılamaların anlayış ve empati ortamı içinde paylaşılarak giderilmesi ve olumsuz duygulardan kurtulunması. Bonsai. Ağaçları fidanken belirli bir teknik içinde budayarak bodur bırakma sanatı ve bu sanatın uygulanması sonuç ortaya çıkan bodur ağaca verilen isim. Büyük resim. Kişinin yaşamının içinde oluştuğu ilişkiler ağı farkına varılan geniş bağlam. Cömert insan, büyük resmin bilincinde paylaşan insan. Değer, doğru bilinen yapılması beklenen yapıldığı zaman diğerleri tarafından desteklenen eylem. Değerler bilinci. Yaşamı doğru bilinenler çerçevesinde oluşturma, yaşama bu istek içinde düzen getirme farkındalığı. Değerli olma. Beş varoluş boyutundan biridir. Kendinden daha büyük bir bütünün vazgeçilmez parçası olduğunu ifade etmektir. Kişinin tekliğini simgeler. Değişim. Kişinin davranış biçiminde meydana gelen farklılık. Eğer kişinin yalnız davranışında değil, dünyaya anlam veriş tarzında bir değişim oluşmuşsa, o zaman buna dönüşüm denir. Savaşçının değişimi dönüşüm biçimindedir. Dengesizlik. Gereksinmelerin karşılanmayışından doğan fizyolojik ve zihinsel durum. Dönüşüm, bakınız değişim. Duruş içinde olmak. Bir geleceği kendine adamak ve şimdi ve buradayı o geleceği gerçekleştirmek için kullanmak. Bu tepkici durum olan bir pozisyon içinde olmakla zıtlaştırır. Dürüstlük. Kişisel bütünlüğün ilk aşaması. Özün, sözün, eylemin ahenk içinde olması. Ego. Bu kitapta ego, nesnel ben aynı anlamda kullanılmıştı. Kişiyi diğerlerinden ayıran, sınırlarını belli eden, farklılıkları ortaya koyan ben bilinci. Epistemoloji. Episteme ve loji kelimelerinden oluşur. Episteme eski Yunanca'da bilgi anlamına gelir. Epistemoloji bilginin doğasını, kaynağını, sınırlarını inceleyen bir alandır. Epistemoloji alanında çalışan biri, bir insan bir şeyi biliyorum dediği zaman o kişinin ne demek istediğini, yani bir şeyi bilmek ne demektir konusunu inceler. Etik. Doğru olan nedir, nasıl davranılmalı konusunu inceleyen felsefe alanına verilen isim. Farkındalık. Kişinin algılamasında anlamlı bir fark yapan ve eylemine yön veren bir bilgi. Fenomenoloji. Kişinin dış dünyayı duygu organları aracılığıyla algılamasından oluşan farkında oluş. Geleceği kendine adamak. Bakınız duruş içinde olmak. Gerçeğe saygı. Gerçeğin bizim isteğimize göre değiştirilemeyeceği, bizim düşünce ve eylemlerimizi algılanan gerçeği düşünerek yapmamız gerektiği anlayışı. Gestalt. Algılama ve eylemin temelinde anlamı bütünleştirme, gereksinmeleri karşılayarak tamamlama, insan eyleminin kişinin fenomenolojisi içinde bir bütünlük arayışından kaynaklandığını varsayan psikolojik okul. Gönül yolu. Aklıyla düşünüp inceledikten sonra gönlüyle seçen insanın tarzı. Gözlemleyen bilinç. Kişinin duygu ve düşüncelerinin, niyetinin içinde bulunduğu bağlamı farkında olan, farkında olduğunun farkında olan bilinç. Kitapta gözlemleyen ben olarak da kullanılmıştır. Güç. Varoluş boyutlarından biri. Yapabilirim bilinci. Kendini, başkalarını veya dünyayı etkileme yeteneği. Hakkaniyet. Haklının haksızdan ayırt edilerek kişilere hak ettikleri oranda ödül veya ceza verilmesi ilkesi. Eşitlikten farklıdır. Hakkaniyet gerçekleştirmeden eşitliği gerçekleştirmek sorun yaratır. Hapishane. Bu kitapta kişinin bilinçsiz olarak kendisi seçmeden içinde bulunduğu durum anlamında kullanılmıştır. Hizmet. Bütünün bir parçası olmanın verdiği sorumluluk içinde bütünün diğer kısımlarına yararlı olma çabası. İçtenlik. Niyetin dürüstçe ifadesi. İlkeler. Tutarlı bir biçimde izlenen ve uygulanan düşünce. Kendini adama. Yaratmak istediği geleceğe inanarak zaman ve enerjisini bu geleceği yaratacak eyleme vermede ısrar etme. Keşfetme ortamı. Yaşamda olan her şeyin, söylenen her söz ve yapılan her davranışın kişiye bir şey öğretebileceği düşüncesi içinde ortama bakmak. kişinin kendisiyle olan ilişkisi. Tüm iletişimlerin temelidir. Kişinin varoluş boyutlarında kendisine dönük temel algılamaları. Kişisel bütünlüğün düzeyleri. Kişinin iç dünyasıyla, kişinin inandığı değer ve ilkelerle ve kişinin kendini adadığı gerçekle ilişkisi olmak üzere kişisel bütünlüğün 3 düzeyi vardır. Kişisel bütünlüğün 2 koşulu. Kişisel bütünlüğün ilk koşulu gerçeğe saygı, ikinci koşulu da algılanan gerçeğin tüm sorumluluğunu almaktır. Kişisel bütünlük, algıladığı gerçek ile sorumluluk içinde tutarlı biçimde düşünmek, söylemek ve yapmaktır. Mış gibi yaşam, bireyin varoluşunda sadece ait olmayı yaşayabilmesi, kendine özgün bireysel yaşamının olmaması. Mistisizm, evrenin birbirinden kopuk değil, birbiriyle anlamlı ilişkiler içinde olan parçaların bir bütünü olduğu ve her bir insanın bu bütünü eşdeğerde anlamlı bir parçası olduğu anlayışı. Nesnel ben, bakınız ego. Niyet, kişinin içindeki bir amaca yönelmek istek ve düşüncesi. Niyetin saflığı, kişinin içindeki tek amaç ve istekle düşünmesi ve davranması. Niyetlilik, belirli bir amacı gerçekleştirme eğilimi içinde olmak. Ontoloji, felsefenin varoluşun ne olduğu ile ilgili düşünme inceleme alanı. Ortama getirilen bilinç, kişinin fenomenolojisi içerisinde şimdi ve buradaki niyetini bilmesi ve bu bilinçle ahenk içinde olması. Ölüm bilinci, yaşamın mutlaka sona ereceği ve bu sona erişin her an olabileceği farkındalığı. Ötekileştirme, diğerlerini kendisiyle ilişki içinde görmeme, onların gözüyle dünyaya bakmama. Özdeşim, diğerini kendisi olarak görme, diğeriyle kendisi arasında bir fark görme yeteneğini kaybetme. Özgün yaşam, bireyin varoluşuna ait olma ve birey olma dengesi içinde gerçekleştirmesi. Pozisyon içinde olmak, yapılan tepkiler ve söylenen sözler içinde kalarak eylemi oluşturmak, bir duruş içinde olmak ile zıtlaştırılarak anlatılır. Duruş içinde olan kişi tepkici değildir, karşındakilerinin tepkisine göre değil, kendini adamış olduğu gelecek bilinci içinde eylemini yapar. Psikoterapi, kişinin kendi sorunlarını çözebilecek hale gelerek gerçekçi ve anlamlı yaşama kavuşması için uygulanan iletişim süreci. Savaş, bu kitapta savaş kişinin gözlemleyen bilincine ulaşabilmesi için egosuyla yaptığı mücadeleyi ifade ediyor. Savaşçı, gözlemleyen bilinciyle varoluşuna ait olma ve birey olmada dengeleyen ve özgün yaşamaya kendini adayan insan. Savaşçının özgürlüğü, niyetinin saflığı içinde sadece gözlemleyen bilincine duyulan sorumluluk duygusu içinde başka hiç kimseden bir şey beklemeden yaşamak. Saygılı olmak, başkalarının sınırlarına onların izni olmadan girmemek, seçim yapmak, bütün olasılıkları düşündükten sonra gönül ile karar vermek, sevilmeye layık olma, varoluş boyutu, kişi doğuştan bu gereksinmeyle doğar, sınırlar bilinci, bireyin yetki ve sorumlulukların alanı üzerine oluşturulan farkındalık, sorumluluk, hesap vermeye hazır olma, sorumluluk koşulları, kişinin hesap vermeye hazır olması için iki koşulun yerine gelmesi gerekir. Bir, kişinin hesap vereceği konuda bilgi ve becerisinin ve yeteneklerinin olması. İki, eylem özgürlüğü bulunması. Kişi ancak tabancasının menzili içindeki davranışlarından sorumlu tutulabilir. Şikayet etmek. Bu kitap içinde şikayet etmek sorumluluktan kaçmanın simgesi olarak olumsuz bir anlamda kullanılmıştır. Şimdi ve burada olmak. Algılama ortamına tüm bilinciyle gelerek niyetinin saflığı içinde %100 orada olmak. Şimdi ve burada olma tembelliği. Algılama ortamına tüm bilinciyle gelmeyerek şimdi olan biteni tümüyle algılamama, şimdi ve buranın icaplarını yerine getirmeme. Tao, her şeyin kendi zıttı olma yolunda bir değişim içinde olduğuna inanan felsefi düşünce okulu. Uyandıran dostlar. Bu kitapta kişinin başına gelen olumsuz olayların kişiyi içinde bulunduğu tembellikten uyandırdığı anlamında kullanılmıştır. Uyanış. Bireyin sıkıntılarının kaynaklarının ne olduğunun farkına varması ve özgün bir yaşam oluşturma yolunda adım atmaya hazır hale gelmesi. Varoluş boyutları, insanın doğuştan getirdiği ve yaşamak istediği gereksinmeler. Bu kitapta 5 varoluş boyutu olarak şunlar tanımlanmıştır. 1. Farkına varılma, sınırlar ve sorumlulukların bilinmesi. 2. Kabul edilme, doğal bulunma. 3. Sevilme, özlenme. 4. Değerli olma, kendinden daha büyük bir bütünün özgün vazgeçilemeyecek bir parçası olma ve 5. Güçlü olma, istersem yapabilirim duygusu içinde olma. Kişi varoluşunu hem başkalarının gözünde ait olma hem de kendi gözünde birey olma gerçekleştirmek ihtiyacı içindedir. Yabancılaşma, parçası olduğu bütünü göremeyecek hale gelerek bütünle ilişkilerini algılayamama, kendini bütünden kopuk ve uzak hissetme. Yalnızlık, bakınız yabancılaşma. Yarını yaratmak, bakınız geleceği yaratmak ve bakınız duruş içinde olmak. Yaşam dansı, ait olma ve birey olma içinde varoluşunu gerçekleştirmek. Bakınız varoluş boyutları. Kaynaklar. Altan, Ahmet. kılıç yarası gibi. Can Yayınları, Hayriye Caddesi, No 2, 860, Galatasaray, İstanbul, 1998. Altan Ahmet, Tehlikeli Masallar, Can Yayınları, Hayriye Caddesi, No 2, 860, Galatasaray, İstanbul, 1996. Altan Çetin, Tarihin Saklanan Yüzü, İdam Edilen 44 Vezir-i Azam'ın Dramı, Öldürülmüş Şehzadeler ve Devrilmiş Padişahlar, İnkılap Yayın Evi, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ankara Caddesi, No 95, Sirkeci, 344-10, İstanbul, 1997. Blunt & Bread, Radical Honesty, How to Transform Your Life by Telling the Truth, A Dell Trade Paperback, 1996. Published by Dell Publishing, A Bantam WD Dell Publishing Group, 1540 Broadway, New York. Brandon Nuttall, Self-Esteem at Work, How Confident People Make Powerful Companies, Jesse Bay Publishers, San Francisco, 1998. Brandon Nuttall, Taking Responsibility, A French Book, Published by Simon Suchester, 1996. Rockefeller Center, 1220 Avenue of the America, New York, 1996. Brandon Nuttall, The Art of Living Consciously, The Power of Awareness, The Transform Everyday Life, Simon and Suchester, Rockefeller Center, 1230 Avenue of the Americas, New York, 1997. Castaneda Carlos, The Teachings of Don Juan, A Yucky Way of Knowledge, A Washington Square Press Publishing of Pocket Books, A Division of Simon and Suchester, 1230 Avenue of Americas, New York, 1968. Castaneda Carlos, A Separate Reality, Further Conversations with Don Juan, A Washington Square Press Publishings of Pocket Books, A Division of Simon and Suchester, 1230 Avenue of Americas, New York, 1971. Castaneda Carlos, Journey to Ixtlan, The Lessons of Don Juan, A Washington Square Press Publishings of Pocket Books, A Division of Simon and Suchester, 1230 Avenue of Americas, New York, 1972. Castaneda Carlos, Tales of Power, A Washington Square Press Publishing of Pocket Books, A Division of Simon and Suchester, 1230 Avenue of Americas, New York, 1974. Castaneda Carlos, The Second Ring of Power, A Washington Square Press Publishing of Pocket Books, A Division of Simon and Suchester, 1230 Avenue of Americas, New York, 1977. Castaneda Carlos, The Eagle's Gift, A Washington Square Press Publishings of Pocket Books, 1981. Castaneda Carlos, The Fire from Within, A Washington Square Press Publishings of Pocket Books, 1984. Castaneda Carlos, The Power of Silence, Simon and Suchester, Avenue of Americas, New York, 1987. Castaneda Carlos, The Art of Dreaming, HarperCollins Publishers, Claude Henry ve Townsend John, Sınırlar, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1996. Cüceloğlu Doğan, Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1991. Cüceloğlu Doğan, İçimizdeki Çocuk, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993. Cüceloğlu Doğan, İyi Düşün, Doğru Karar Ver, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1994. Cüceloğlu Doğan, Yetişkin Çocuklar, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1995. Cüceloğlu Doğan, İçimizdeki Biz, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1996. Dekman Artur, The Observing Self, Mysticism and Psychotherapy, Beacon Press, 25 Beacon Street, Boston, Massachusetts, 1982. Dökmen Üstün, İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1994. Fiat Rick, The Awakened Warrior, Living with Courage, Composition and Discipline, A Jeremy P. Tarcher Putnam Book, Published by G.P. Putnam Sons, 1994. Goleman Daniel, Duygusal Zeka, Neden IQ'den Daha Önemlidir, Varlık Yayınları, Cağaloğlu Yokuşu, 42, 34-440, Cağaloğlu, İstanbul, 1998. Lebov Rob, A Journey into the Heroic Environment, Prima Publishing, 1995. Leonard George, Mastery, The Case to Success and Long-Term Fulfillment, 1991 Orga İrfan Bir Türk Ailesinin Öyküsü çeviren Arın Bayraktaroğlu Ana Yayıncılık Büyükdere Caddesi 3 Yol Mevki No 57 Kat 2 8725 Maslak İstanbul 1994 Pers Frederick Gestalt Therapy Verbatim Bentham Book 1971 Roger John and Peter McWilliams Life 101. Everything we wish we had learned in school but didn't. 1991. Soysal İlhami, 20 Yüzyıl Türk Şiiri Antolojisi, Bilgi Yayınevi Meşrutiyet Caddesi No 46A, Yenişehir 06420, Ankara 6. Basım 1994. Stevenson J. Psikoloji, The Complete Idiot Squid 2. 1998. Urgan Mina, Bir Dinozorun Anıları, Yapı Kredi Yayınları, Yapı Kredi Plaza E Blok, Manolya Sokak, 1. Levent, 8620, İstanbul 1998, Waitley Deniz, Empires of the Mind, 1995. Okurların Düşünceleri. Doğancığım, yaşamımı ve de büyük bir şevkle, coşkuyla sürdürdüğüm mesleğime büyük katkıları olan bu kitabı ne kadar keyifle okuduğumu sana anlatamam. Bir anne olarak psikolojik yaklaşımlarım hep oldu ve halen de sürüyor. Ancak ben de Arif Bey gibi Türkiye'de ana babalık konusunda önemli aksaklıklar var. Bu aksaklıkların büyük bir kısmı öğretmenler tarafından giderilebilir düşüncesiyle yola çıktım. Benim de iki temel amacım. 1- Öğrencilerimin gelişerek olabileceklerinin en iyisi olmalarına ve 2- Öğretmen arkadaşlarımın en iyi şekilde öğretmenlik yapmalarına yardımcı olmak. Bu niyet rehberim ve yaşamımın pusulası oldu. Küçük yaşlardan bu yana çocuklara ilgim ve sevgim ailemin de teşvikiyle beni öğretmenliğe getirdi. Etrafımda mış gibi öğretmenler de oldu ama ben bu kararımdan pişmanlık duymadım ve 26 yıldır çalışıyorum. Bu açıdan bizim kulağımız hep vicdanımızın ve gönlümüzün sesinde oldu ve öğrencilerimizden bize yansıyan yaşam coşkusuyla dopdoluyuz. Bununla beraber ölüm bilincinde olduğumuzun ama ölüm bilincine kendimizi bırakmadığımızın ve bütün bu söz ettiklerimin savaşçıyı okudukça farkına vardım. Sağ ol, var ol. Çayhan Dervişoğlu sınıf öğretmeni kitabın müsveddesini gözden geçirdikten sonra yazdığı mektuptan alıntı. Doğan Bey, merhabalar. Şu sıralarda içinde bulunduğum ruh haline baktığımda ve eğer bazı gizli güçler de varsa bu evrende, bu kitap bana bir tür ilaç olarak gönderilmiş gibi geldi. O açıdan kitaptan oldukça pozitif enerji aldım. Bunu da paylaşmak istedim ve çok teşekkür etmek istedim. Tanol Türkoğlu, bilgisayar mühendisi kitabın müsveddesini gözden geçirdikten sonra yazdığı mektuptan alıntı. Sevgili Doğan amcacığım, savaşçı olmaya karar vermek gerçekten inanılmaz derecede büyük bir adım ve öyle çok kararlılık gerektiren bir adım ki insan her an tökezleyebilir ya da yolunu değiştirebilir. Ama o bilinçle yaşamak da çok büyük bir haz veriyor insana. Yani savaşçı olma yolunda ben milyonlarca kilometrelik bir yolun ilk santimetresindeysem ve bu santimetreye nasıl ulaştığımı bilincindeysem yolun geri kalanını görürüm ama olduğum yerde bulunmaktan da büyük bir haz alırım. Böyle bir kitabı okuduğum için çok mutluyum. Kendimi, yaşamımı, çevremde bulunan sevdiğim insanları, ailemi, özellikle de babamı daha iyi anlamamı ve tüm bunlara daha bilinçli yaklaşmamı sağladı. Kısacası aklına ve ellerine sağlık. Son olarak sormak istediğim bir şey var Doğan amcacığım. Neden artık eskisi gibi ıhlamur içmiyorsun? Sevgimle. Yeşim Dervişoğlu, insan kaynakları eğitim uzmanı, kitabın müsveddesini gözden geçirdikten sonra yazdığı mektuptan alıntı. Sevgili hocam, ilk kez ve büyük bir zevk ile böyle bir çalışma yaptım. Niyetimin sağlığından gelen algıladıklarımı yüksek sesle düşündüm ve aynen yazdım. Anlattığınız savaşçı tutumunda kendimi buldum. Herkesin de kendisinden bir parça bulacağından eminim. Bu kitap yaşamın kendisi. Elinize sağlık. Yavuz Durmuş, beden eğitimi öğretmeni, yaşayarak öğrenme uzmanı. Kitabın müsveddesini gözden geçirdikten sonra yazdığı mektuptan alıntı. Sevgili hocam, bazı kavramlar benim için de yeni olduğu için çok hoşuma gitti ve zevkle okudum. Kendi açımdan da değerlendirdim ve tarifleyemediğim birçok şeyin yerine oturduğunu gördüm. Çok eksiklerim olmasına rağmen bazı savaşçı özelliklerinin kendimde olduğunu gördüm ve mutlu oldum. Rasim Akpınar, bilgi işlem yöneticisi, kitabın müsveddesini gözden geçirdikten sonra yazdığı mektuptan alıntı. Değerli hocam Doğan Cüceloğlu, savaşçı yeni şeyler söylüyor bize. Tıpkı Mevlana Celaleddin Rumi'nin dizelerindeki gibi. Dün dünle gitti cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Savaşçı ölüm üzerine ölümün bilincini ölümden korkmadan anı yaşayan yaşatandır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyada, yarın ölecekmiş gibi şimdi burada. Hayırlı anılmaya aday ve yolculuğa hazır. Savaşçı kendini aşan pozitif enerji yüklü bir cengaver eylem adamıdır. Açık uçlu, uzun soluklu, sevgi yüklü saygılarımı sunuyorum. Reşat Atalar, hayat öğrencisi, iletişim gönüllüsü, kitabın müsveddesini gözden geçirdikten sonra yazdığı mektuptan alıntı. Anlamlı ve coşkulu bir yaşam için savaşçı, birinci baskı. Bu formda belirteceğiniz görüşler yayın evi olarak gelişmemiz için bize veri oluşturacaktır. Bu da size daha kaliteli ve doyurucu yayınlar olarak geri yansıyacaktır. Formu doldurma tarihi: 1. Adınız, soyadınız, 2. Doğum tarihiniz, 3. Cinsiyetiniz, 4. Uğraşınız, 5. Adres bilgileriniz, ev iş adresiniz, ev iş tel, ev iş faks, e-posta. 6. Sistem yayıncılık için daha önce böyle bir form doldurdunuz mu? Evet ya da hayır. 7. Bu kitabı okumayı neden tercih ettiniz? 8. Bu kitapla ilgili düşünceleriniz nelerdir? 9. Sistem yayıncılıktan çıkan başka hangi kitapları okudunuz? 10. Yayınlarımızın içerikleriyle ilgili düşünceleriniz nelerdir? 11. Sizce insanımızın ve toplumumuzun daha sağlıklı gelişmesi için ne tür yayınlara gereksinim vardır? 12. Yayın evi olarak bize önerileriniz. 13. Diğer yayınlarımızla ilgili bilgi edinmek ister misiniz? Katalog istiyorum ya da fiyat listesi istiyorum. 14. Sistem yayıncılık tarafından düzenlenen seminerlerden ve konferanslardan haberdar edilmek ister misiniz? Seminerlerimiz ve konferanslarımız çoğunlukla İstanbul'da düzenlenmektedir. 250 kişiyi aşan taleplerde konuşmacının zaman planı el verdiği takdirde başka yörelerde de gerçekleştirilebilir. Evet ya da hayır. Formumuzu doldurduğunuz için teşekkürler. Bize ulaşmak için bu formu lütfen Sistem Yayıncılık Halkla İlişkiler Bölümü, Tünel, Nergis Sokak Sistem Apartmanı, No. 4-850 Beyoğlu İstanbul adresine yollayınız. Kitabın sonu. Thank you.